Ayrım 29, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 316. 1987 yazında biri yüksekteki bir rafa uzanarak Nikolayev'in 1979 tarihli Afganistan raporunu indirdi, tozlarını sildi ve Dışişleri Bakanlığı'na verdi. Dışişleri Bakanı Edward Shevardnadze 1988 Ocağı'nda çekiliyoruz diye dünyaya bildirdi. Nikolayev en sonunda Kor Generalliğe terfi ettirildi ve Genelkurmay'dan alınarak Rusların Afganistan'dan çekilmeleri operasyonunu yönetmekle görevlendirildi. 40. Ordu'nun kumandanı General Gromov'du ama ona planlamadan Nikolayev'in eseri olacağı söylendi. Sonuçta 40. Ordu daha fazla kayıp vermeden Afganistan'dan çıktı, hem de mücahitlerin arkasından yaptığı saldırılara rağmen. Sonuncu Sovyet birlikleri 15 Şubat 1985'te Amu-Derya Köprüsü'nden geçti. Nikolay Nikolayev en arkadaydı. Bir jetle Afganistan'dan ayrılabilirdi ama o adamlarla birlikte karayolunu izlemeyi seçmişti. Üstü açık bir gaz cipinin arkasında oturuyordu. Önünde sadece şoför vardı, başka hiç kimse yoktu. Daha önce hiç geri çekilmemişti. Savaş üniformasının içinde dimdik oturuyordu. Üstünde rütbesini ele verecek bir işaret yoktu. Ama adamlar gür ak saçlarını ve bıyığının sivri uçlarını tanımışlardı. Afganistan'dan bıkıp usanmışlardı. Yenilgiye rağmen evlerine dönecekleri için seviniyorlardı. Köprünün hemen kuzeyinde alkışlar başladı. Aralarında Prag olayını duymuş olan havacılar vardı. Onlar da alkışlara katıldılar. Askerleri taşıyan BMD'ler çoğunlukla eski tankçılar tarafından kullanılıyordu. Hepsi el kol sallamaya ve bağırmaya başladılar. General Nikolayev o tarihte 63 yaşındaydı. Kuzey'e emeklilik hayatına, konferanslarla, hatıralarla ve buluşmalarla doldurulacak bir yaşama doğru gidiyordu. Ama hala onların kolye dayısıydı ve onları evlerine geri götürüyordu. General bir tankçı olarak yaşadığı 45 yılda onu efsaneleştiren 3 şey yapmıştı. Yeni erlerin kıdemler tarafından sistematik şekilde tartaklanmalarını ve ezilmelerini yasaklamıştı. Kumandasındaki bütün birimlerde yürürlüğe koyduğu bu yasak, yüzlerce intihara yol açan bu uygulamaya son vermiş ve başka generallerin de onu taklit etmelerine yol açmıştı. Adamlarına daha iyi koşullar ve yiyecek sağlamak için politik sistemle dişini tırnağına takarak savaşmıştı. Birliğin kendi kendisiyle gurur duymasında ve yoğun eğitimde ısrar etmiş, sonuçta Manga'dan Tümen'e kadar komutasındaki bütün birimler gerektiğinde hepsinin en iyisi olarak kendilerini kanıtlamışlardı. Gorbaçov sonunda ona orgenerallik rütbesini verdi, sonra da iktidardan düştü. Yeltsin için Çeçenistan'ı kana boğmaya razı olsaydı, Mareşalliğe ve Daçası'na da kavuşacaktı.
''Beklediğin nedir Amerikalı?''
General Nikolayev kovuşturma raporunu elinden fırlatmış ve bakışlarını ateşe dikmişti.
''Bu rapor doğruysa adam bokun biri ama ben ne yapabilirim? Yaşlandım, 11 yıldır emekliyim, bir şeyler yapabileceğim yıllar geride kaldı.''
Monk yerinden kalkıp dosyaları çantasına yerleştirdi. ''Ama onlar hala varlar.'' dedi. ''Milyonlarcası. Bazıları emrinizde hizmet etti. Başkaları sizi hatırlıyordur. Çoğu ise sizden söz edildiğini duymuştur. Konuşursanız sizi dinleyeceklerdir.''
''Bakın Bay Amerikalı, benim ülkem sizin anlayamayacağınız acılar çekmiştir. Benim vatanımın toprağı oğullarıyla, kızlarının kanlarıyla ıslanmıştır. Şimdi de bana yeni felaketlerin gelmek üzere olduğunu haber veriyorsunuz. Eğer bu doğruysa çok üzülürüm ama hiçbir şey yapamam.''
''Ya bu korkunç şeylerin yaptırılacağı ordu? Ordudan, sizin ordunuzdan ne haber?''
''Artık benim ordum değil.''
''Herkes kadar sizin de ordunuz.'»
''Yenilmiş bir ordudur.'»
''Hayır, yenilmiş değil. Yenilen komünist rejimdi. Askerler sizin askerleriniz yenilmediler, sadece geri çekildiler. Şimdi adamın biri çıkmış orduyu yeniden yapılandırmak istiyor. Ama amacı yanlış. Saldırganlık, istila, kölelik, katliam.''
''Ben ne yapayım?''
''Bir arabanız var mı general?'' Yaşlı adam şaşkın halde başını kaldırdı.
''Tabii, küçük bir araba. Beni sağa sola götürüyor.''
''Öyleyse Moskova'ya gidin. Aleksandrovski bahçelerine. Sönmeyen meşalenin yanındaki granit taşın başına. Sizden ne istediklerini onlardan sorun. Benden değil, onlardan.''
Monk gitti. Şafak sökerken Çeçen korumalarıyla birlikte bir başka güvenli evdeydi. O gece matbaa makineleri de havaya uçmuştu.
İngiltere'de hala var olan birçok gizli ve tarihi kurum arasında geçmişi 3. Richard'ın saltanatına dayanan College of Arms bu sıfatlara sahip olanların başında yer alır. Kolejin üst düzeydeki memurları herald yani haberci diye adlandırılırlardı. Heraldlar orta çağlarda savaş meydanında barış bayrağı altında komutanlar arasında mesajlar iletmede kullanılırlardı. Savaş aralarında da onlara başka görevler verilirdi. Barış zamanında şövalyelerle soylular turnuva ve ikili mızrak gibi savaş oyunları nedeniyle bir araya gelirlerdi. Şövalyeler zırh içinde oldukları, çoğu kez de siperlerini yüzlerinin üstüne indirdikleri için bir sonraki turnuvayı ilan etmekle görevli herald, zırhın içindeki adamın kimliğini saptamakta bir sorunla karşılaşabilirdi. Bu sorunun üstesinden gelmek için soylular zırhlarının üstünde bir işaret taşırlardı. Örneğin üstünde bir ayı figürü olan bir zırh gören herald, o zırhın içinde Warwick Kontu'nun bulunduğunu anlardı. Heraldlar belki de bu görevlerinin doğal sonucu olarak kimin kim olduğu ve daha önemlisi kimin kendine kim demeye hakkı olduğu konularında uzman ve hakem kesildiler. Aristokratların soylarını kuşaklar öncesinden saptayıp kaydediyorlardı. Bu sadece bir züppelik konusu değildi. Soyluluk ünvanları dev malikaneler, şatolar, çiftlikler ve köşklerle bağlantılıydı. Modern bir deyişle bu, General Motors hisse senetlerinin çoğunun yasal sahipliğiyle eşdeğerde olabilirdi. İşin içinde büyük servetler ve büyük bir güç bulunurdu. Soylular ölüm döşeklerine yatana kadar arkalarında kimi meşru, kimi gayrimeşru sürüyle çocuk bırakırlardı. Dolayısıyla kimin yasal varis olduğu konusu büyük tartışmalara ve kavgalara yol açardı. Rakip hak iddiaları iç savaşların patlak vermesiyle sonuçlanabilirdi. Arşivlerin bekçisi olarak heraldlar gerçek soy ağaçlarının ve soyu resimle betimleyen armayı kimin taşımaya hakkı olduğu konusunun nihai hakemleriydi. Kolej bugün dahi rakip iddialar hakkında bir karara varmakta, yeni soyluluk ünvanı almış bir banker ya da sanayici için bir arma oluşturmakta ya da belli bir ücret karşılığında herhangi birinin soy ağacını kayıpların izin verdiği noktaya kadar izlemektedir. Heraldlar öğrenilmesi yıllar sürecek gizli Norman Fransız dili ve armalarından oluşan garip bir bilimin uzmanı durumundadırlar. Bazıları evlilikler yoluyla İngiliz aristokrasisiyle akraba olan Avrupa'nın soylu ailelerinin soy ağaçlarını saptamada uzmandırlar. Sir Nigel Irving gizli ve azimli bir araştırma sonucunda bunlardan birinin Rusya'nın Romanov hanedanı konusunda dünyanın başta gelen uzmanı olduğunu keşfetmişti. Dr. Lancelot Proby'nin Romanovlar hakkında Romanovların bildiklerinden daha çok şey bildiği söyleniyordu. Telefonda kendini Rusya'daki olası monarşi eğilimleri hakkında Dışişleri Bakanlığı için bir rapor hazırlayan eski bir diplomat olarak tanıttıktan sonra Sir Nigel Irving adamı Ritz'te çaya davet etti. Doktor Probin konusunu derin bir mizah anlayışıyla ele alan, kendini önemsemekle ilgisi olmayan ufak tefek bir adamcağızdı. Casusların patronuna Charles Dickens'ın Bay Pickwick'in çizgi resimlerini hatırlatmıştı. Hıyarlı sandviçler Earl Grey çayıyla birlikte getirildiği sırada Sir Nigel acaba Romanov hanedanının veraset silsilesini ele alsak mı diyorum diye başladı. Tantanalı adına rağmen Doktor Proby'nin memuriyeti belli ki fazla bir para getirmiyor, yuvarlak yapılı bilginin de Ritz'te çay içmeye alışık olmadığı anlaşılıyordu. Masadaki sandviçleri soluk almadan mideye indirmeye koyuldu. Romanov sülalesinin benim için sadece bir hobi olduğunu bilmenizi isterim dedi. Gerçek işim başka. Öyle de olsa o konudaki en eksiksiz eserin yazarı olduğunuzu sanıyorum. Çok naziksiniz, size nasıl yardımcı olabilirim? Romanovların veraset silsilesi kesin midir? Sonuncu sandviçi de bitiren Doktor Probin gözlerini küçük pastalara dikmişti. Kesin olmak şöyle dursun, tam bir Arap saçıdır diye soruyu yanıtladı. Bu eski ailenin hayatta kalan bireyleri gerçek bir keşmekeş halindeler. Sağda solda bir sürü hak talep eden de var. Niçin sordunuz? Sir Nigel kelimelerini dikkatle seçerek konuştu. Diyelim ki Rus halkı herhangi bir nedenle başında bir çar olan bir meşruti monarşiyi tekrar kurmak istedi. Kuramazlar çünkü meşruti monarşileri hiç olmadı. Sonuncu imparator ya da onların deyimiyle Çar II. Nikola mutlak bir hükümdardı. Rusların hiç meşruti hükümdarları olmadı. Doktor Probin bir ekler pastacığına son parçasını da ağzına attıktan sonra nefis pastalarmış dedi. Buna sevindim. Olası olmamakla birlikte böyle bir şey olduğu takdirde ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaklar. Bildiğiniz gibi Nikola, Çariçe Aleksandra ve 5 çocuklarının hepsi 1917'de Yekaterinburg'da öldürülmüştü. Bu katliam doğrudan veraset silsilesini yok etti. Bugün taht üzerinde hak iddia edenlerin hepsi dolaylı yoldan varistirler. Hatta bazıları Çar Nikola'nın büyük babasının soyundan gelir. Demek çürütülemez sağlam bir iddia yok. Hayır, size ofisimde daha güvenilir bilgi verebilirim. Bütün şecereler orada. Onları buraya getirip yayamazdım. Çok büyükler. İçlerinde bir sürü ad var. Dalları da her tarafı kaplar. Ama teorik açıdan bakacak olursak, Ruslar monarşiyi tekrar kurabilirler mi? Ciddi mi söylüyorsunuz Sir Nigel? Teorik bir konuşma yapıyoruz. Hiç kuşkusuz teorik olarak her şey olabilir. Herhangi bir monarşi kralını ya da kraliçesini tahtından indirerek cumhuriyet olmayı seçebilir. Yunanistan öyle yaptı ve herhangi bir cumhuriyet meşruti bir monarşi olmayı seçebilir. İspanya da öyle yaptı. Her ikisi de son 30 yılın içinde gerçekleşen olaylar. Evet, bu yapılabilir. Öyleyse tek sorun adayı bulmak olacak. Kesinlikle. General Franco ölümünden sonra İspanyol monarşisinin tekrar kurulması için gerekli yasaları çıkarma yolunu seçmişti. Aday olarak da 13. Alfonso'nun torunu Prens Juan Carlos'u seçmişti. Juan Carlos'un günümüzde de hükümdarlığı sürüyor ama orada hiçbir karşıt iddia ortaya atılmadı. Soy tartışmasızdı, karşıt iddialar Arap saçına dönebilir. Romanov sülalesinde karşı iddialar söz konusu mudur? Her noktasında son derece karışık bir iş. O sülalede göze çarpan biri var mı? Hiç kimse akla gelmiyor. Çok dikkatli bir inceleme yapmam gerekecek. Böyle bir şeyi soruşturan biri çıkalı o kadar uzun zaman oldu ki. Sir Nigel bir inceleme daha yapar mısınız diye sordu. Benim bir yolculuk yapmam gerekiyor. Döndüğüm zamana kadar bana bir yanıt bulabilir misiniz? Sizi ofisinizden ararım. KGB'nin casusluk, baskı ve kontrol için tek başkanlı geniş bir örgüt olduğu günlerde görevleri o kadar çeşitliydi ki baş müdürlüklere, müdürlüklere ve dairelere bölünmesi gerekmişti. Bunların arasındaki 8. baş müdürlükle 16. müdürlük elektronik kontrol, telsiz ve telefon dinleme, casus uydular gibi görevlerle yükümlüydüler. Bu kimlikleriyle Amerikan Ulusal Güvenlik Örgütü ile Ulusal Araştırma Örgütü ya da İngiliz Hükümet Haberleşme Merkezi'nin Sovyet karşılığıydılar. Başkan Andropov gibi KGB'nin eskileri için elektronik haber alma bir yüksek teknoloji ürünü olup pek iyi anlaşılmıyordu. Ama en azından önemi kabul edilmekteydi. Teknolojinin askerlik ve casuslukla ilgili konular dışında batıdakinden yıllarca geride bulunduğu bir toplumda en yeni ve yüksek teknoloji olanakları yine de 8. Baş Müdürlüğe sağlanmaktaydı. KGB'nin 1991'de dağıtılmasından sonra 8. ve 16. Baş Müdürlükler birleştirilip Hükümet Haberleşme ve Bilgilendirme Federal Örgütü olarak yeniden adlandırıldı. Bu örgüt en ileri bilgisayarlar, ülkenin en iyi matematikçileriyle şifre uzmanları ve haberleşme kontrol teknolojisinde paranın satın alabileceği her şeyle donatılmıştı. Ancak komünizmin çöküşünden sonra özellikle büyük masraflara yol açan bu bölüm çok önemli parasal sorunlarla karşılaştı. Özelleştirmenin devreye girmesiyle bu bölüm pazara çıktı. Yeni yeni oluşan Rus iş hayatına, yerli veya yabancı rakiplerinin ticaret trafiğini kontrol, başka bir deyişle çalma imkanlarını sunuyordu. 1999'dan önce en az 4 yıl boyunca Rusya'daki herhangi bir ticari girişimin bu hükümet dairesini kiralayıp Rusya'daki herhangi bir yabancı uyrukluyu, bu yabancının telefon etmesi, bir faks, telgraf veya teleks yollaması ya da bir telsiz yayını yapması durumunda bu hareketlerini izlemesi mümkündü. Albay Anatoly Grishin her nerede olursa olsun Jason Monk'un kendisini yollayan kişiyle iletişim kurmak için herhangi bir araçtan yararlanacağını hesaplıyordu. Bu haberleşme sürekli denetim altında olduğu için elçilik kanalıyla yapılamazdı. Oraya telefon etmeye kalkışırsa dinlenir ve izi bulunurdu. Grishin dolayısıyla onun bir çeşit iletici aygıtı beraberinde getirdiği sonucuna varıyordu. Grishin'in yüklü bir ücret karşılığında danıştığı haberleşme ve bilgilendirme örgütünün en üst düzey uzmanı, "Onun yerinde olsam bir bilgisayardan yararlanırdım. İş adamları hep böyle yapıyorlar," dedi. Grishin hem alıcı hem de verici olan bir bilgisayar ha diye sordu. "Tabii, bilgisayarlar uydularla konuşur. Uydular aracılığıyla başka bilgisayarlarla bağlantı kurarlar. İnternetin anlamı işte budur." "Bu trafik çok geniş kapsamlı olmalı." "Öyledir ama bizim de yüksek teknoloji ürünü bilgisayarlarımız var. Sorun filtre etmektir. Bilgisayar kökenli trafiğin %90'ı havadan sudan konuşmalardır. %9'u şirketlerin ürünleri, fiyatları, gelişmeleri, kontratları ve teslim tarihlerinin tartışmalarıyla ilgilidir. %1'i hükümet işlerini ilgilendirir." "Bunun ne kadarı şifrelidir?" "Hükümet haberleşmelerinin bütünü, ticari olanlarının ise yaklaşık yarısı. Ama ticari şifrelerin çoğunu çözebiliriz." "Amerikalı dostumuz bu trafiğin hangi bölümünden kendi haberlerini iletmede yararlanabilir?" Çalışma hayatını gizliliğin egemen olduğu bir ortamda geçirmiş olan uzman, ayrıntı sormama akıllılığını gösterdi. "Herhalde ticari trafiğe girmesi olasıdır," dedi. "Hükümetle ilgili yayınların kaynağını biliyoruz. Şifrelerini çözemeyebiliriz. Ama hangi elçilikten, temsilcilikten veya konsolosluktan geldiğini biliriz." "Adamınız böyle bir yerde mi?"
"Hayır."
"Şu halde ticari uyduların birinden yararlanıyordur. Amerikan hükümetinin donanımı en başta bizi gözlemekte ve dinlemekte kullanılır. Diplomatik trafiği de iletir. Ama yukarıda onlarca ticari uydu var. Şirketler zaman kiralayıp dünyanın dört bir yanındaki şubeleriyle haberleşirler."
"Bizim adamımızın Moskova'dan haber ilettiğini sanıyorum. Büyük bir olasılıkla mesajlar da alıyordur."
"Mesaj alımının bize bir yararı olmaz. Tepemizdeki bir uydu tarafından iletilen bir mesaj, Arkhangelsk'ten Kırım'a kadar herhangi bir yerden alınabilir. Ama kendisi mesaj ilettiği zaman onun yerini saptayabiliriz."
"Yani ticaret alanında faaliyet gösteren bir Rus şirketi ileticiyi bulmak için sizi tutacak olursa bu işi başarabilirsiniz değil mi?"
"Belki. Ücret çok yüklü olur kuşkusuz. Bu çalışacak adamların sayısına, tahsis edilecek bilgisayar zamanına ve denetimin günde kaç saat uygulanacağına bağlı olacak tabii."
"Grishin, denetim günde 24 saat ve elinizdeki bütün adamları bu işe tahsis etmenizi istiyorum," dedi.
Haberleşme ve bilgilendirme örgütünün uzmanı albaya baka kalmıştı. Adam milyonlarca Amerikan dolarından söz ediyordu.
"Bu baş döndürücü bir sipariş," dedi.
"Ben ciddiyim."
"Mesajları saptamamızı mı istiyorsunuz?"
"Hayır, bize sadece yollayanın bulunduğu yerin saptanması lazım."
"Bu daha da güç. Mesajı elde edebilirsek bunu rahat rahat inceleyebilir, zaman sınırlamasına bağlı olmadan deşifre edebiliriz. Oysa mesajı ileten sadece küçücük 1-2 saniye boyu yayın yapıyor olacak."
Monk'un General Nikolayev'le görüşmesinden sonra haberleşme ve bilgilendirme örgütü bir sinyal yakaladı. Grishin'in adamı onu Kiselni Bulvarı yakınındaki Dacha'dan telefonla aradı.
"Yayındaydı," dedi.
"Mesajı alabildiniz mi?"
"Evet ama ticari içerikli değil. Bir defalık bir kod sistemi kullanıyor. Deşifre edilmesi olanaksız."
"Grishin bu yeterli değil," dedi. "Mesajını nereden iletti?"
"Büyük Moskova bölgesinin herhangi bir noktasından."
"Harika. Ne kadar küçük bir yer. Benim binayı bilmem gerekiyor."
"Sabırlı olun. Kullandığı uyduyu bildiğimizi düşünüyoruz. Herhalde her gün tepemizden geçen Intel Core makinelerinden biri. O sırada bir tanesi ufuktaydı. Önümüzdeki günlerde dikkatimizi onların üstünde yoğunlaştırabiliriz."
"Grishin, bunu yapın," dedi.
Monk Grishin'in sokaklara saldığı gözcüleri 6 gün boyunca atlatabilmişti. Vatansever Güçler Birliği'nin güvenlik şefi şaşkındı. Adamın yemek yemesi lazımdı. Ya kımıldamaktan korkarak ufak bir yerde tıkılmış kalmıştı ki bu durumda fazla bir zararı dokunamazdı ya da kılık değiştirerek ortalıkta dolaşıyor, kendine Rus süsü veriyordu. Bu durumda da keşfedilmesi kısa bir zaman meselesiydi. ya da Patrik'le tek yararsız görüşmesinden sonra gizlice Rusya dışına çıkmıştı. Veya korunuyordu, besleniyor, bir yerlerde barındırılıyor, kılık değiştirmiş olarak koruma altında ortalarda geziyordu. Ama kimin tarafından korunuyordu? İşte bu Anatoli Grishin'in bir türlü çözemediği bilmeceydi. Sir Nigel Irwin Ritz de Dr. Probin'le yaptığı konuşmadan iki gün sonra Moskova'ya uçtu. Yanında özel bir çevirmen götürüyordu. Her ne kadar işini görecek kadar Rusça biliyorsa da nazik görüşmeler için güvenilemeyecek kadar pratikten yoksundu. Beraberinde götürdüğü adam iyi Rusça bilen eski asker Brian Marks'tı. Şu farkla ki Marx bu kez gerçek adı olan Brian Vincent adına çıkarılmış bir pasaportla yolculuk ediyordu. Pasaport kontrolünde görevli memur her iki adı bilgisayarına tuşladı ama hiçbiri yakın tarihte ya da sık sık Rusya'ya gelmemişti.
''Memur birlikte misiniz?'' diye sordu.
Adamlardan biri ak saçlı, ince yapılı ve pasaportuna bakılırsa 70 küsur yaşındaydı. 35-40 yaşlarındaki ikinci adam koyu renk kostüm giymişti ve çok formunda gözüküyordu.
''Vincent, beyin çevirmeniyim.'' dedi.
Sir Nigel söze karışarak kötü bir Rusçayla
''Rusçam hiç iyi değildir.'' dedi.
Memur ilgilenmedi. Yabancı iş adamları çoğu zaman çevirmen gereksinirdi. Moskova'daki ajanslardan çevirmen kiralanabilirdi. Ama bazı iş adamları kendilerininkini getirirlerdi. Bu da normaldi. Memur geçmelerini işaret etti. Sir Nigel'la Brian, şanssız Jefferson'ın da kaldığı National'da oda ayırtmışlardı. Orada bir tek zarf Sir Nigel'ı bekliyordu. Bu kimsenin pek hatırlayamadığı Çeçen olan bir adam tarafından 24 saat önce otel resepsiyonuna bırakılmıştı. Zarfı odasının anahtarıyla birlikte yaşlı İngiliz'e verdiler. Zarfın içinde bir tek boş kağıt vardı. Ona el konmuş ya da kaybolmuş olsaydı hiçbir şey fark etmezdi. Yazı kağıtta değildi. Zarfın iç yüzüne limon suyuyla yazılmıştı. Zarfı yarıp yassı şekilde masanın üstüne yayan Vincent, onu yatağın baş ucundaki masanın üstünde bulduğu kutudan aldığı bir kibritle ısıttı. Soluk kahverengi 7 haneli bir sayı meydana çıktı. Bir telefon numarası. Numarayı ezberledikten sonra Sir Nigel, Vincent'e kağıdı yakıp küllerini tuvalete atmasını ve sifonu çekmesini emretti. Daha sonra otelde sakin bir yemek yediler ve saat 10'a kadar beklediler. Telefon çalınca cevap veren doğrudan doğruya Patrick II. Alexey oldu. Çünkü çalan ofisindeki masanın üstünde duran özel telefonuydu. Patrick pek az kişinin bu numaradan haberi olduğunu, kendisinin bunların hepsini tanıması gerektiğini düşünüyordu. İhtiyatlı bir sesle evet dedi. Yanıt veren tanımadığı bir sesti, güzel bir Rusça konuşuyordu ama Rus değildi.
Patrick Alexey misiniz?
Siz kimsiniz?
Tanışmadık kutsal peder. Ben sadece yanında geldiğim kişinin çevirmeniyim. Birkaç gün önce Londra'dan gelen bir rahibi kabul etmek nezaketini gösterdiniz.
Bunu hatırlıyorum.
Size başka birinin, daha kıdemli birinin çok önemli bir konuyu görüşmek için geleceğini söylemişti. O kıdemli kişi şimdi benim yanımda. Onu kabul edip etmeyeceğinizi soruyor.
Yani bu gece mi?
Hız çok önemli kutsal peder.
Neden?
Moskova'da söz konusu centilmenin varlığını öğrenecek kişiler var. Onu izleyebilirler. Bu işte gizlilik çok önemli.
Bu sözlerin sinirli din adamına bir şeyler hatırlattığı kesindi.
Pekala dedi. Siz şimdi neredesiniz?
Arabayla birkaç dakikalık yolda ve harekete hazırız.
Öyleyse yarım saat sonra görüşelim.
Bu kez uyarılmış olan Kazak bekçi sokak kapısını sorgusuz sualsiz açtı. Sinirli ama aynı zamanda merak içindeki peder Maxim iki ziyaretçiyi Patrik'in özel çalışma odasına götürdü. Sir Nigel National'ın limuziniyle gelmiş, ondan kaldırımın kenarında beklemesini istemişti. Peder Alexey'in arkasında yine soluk gri renkli bir cübbe vardı. Boynundaki bir zincirin ucunda ise bir istavroz asılıydı. Ziyaretçilerine oturmalarını rica etti. Sir Nigel, Rusçam yeterli olmadığı için sizinle ne yazık ki bir çevirmen aracılığıyla görüşmek zorundayım. Bundan dolayı özür dilerim diye başladı. Vincent bu iki cümleyi çabucak Rusça'ya çevirdi. Patrick başını sallayarak gülümsedi.
Ben de ne yazık ki İngilizce bilmiyorum.
Odaya giren rahibe döndü.
Peder Maxim, kahveleri masanın üstüne bırakın. Biz kendi servisimizi yaparız. Siz gidebilirsiniz.
Sir Nigel kendini tanıtmakla işe başladı. Ama bir zamanlar en üst düzeyde bir istihbarat subayı olduğunu, çoğu zaman da Rusya'ya karşı çalıştığını belirtmemişti tabii. Sadece İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli bir memuru olduğunu, ki bu aşağı yukarı doğruydu, şimdi emekliye ayrıldığını ama şimdiki görüşmeleri için görev başına çağrıldığını söylemekle yetindi. Lincoln kurulundan söz etmeden Kara Manifesto'nun muazzam etki sahibi olan bir erkek ve kadın grubuna özel olarak gösterildiğini ve hepsinin derin bir şok duyduğunu anlattı. ''Hiç kuşkusuz sizin gibi şoka uğradılar kutsal peder'' dedi. Rusça çeviri tamamlanınca Alexei üzgün bir baş hareketiyle bu sözleri doğruladı. Sir Nigel devam etti. Bu nedenle de söz konusu durumun hepimizi, Rusya'nın içindeki ve dışındaki tüm iyi niyetli insanları ilgilendirdiğini belirtmeye geldim. İngiltere'de bir şairimiz, hiçbir insan bir ada değildir demişti. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Rusya'nın bir kez daha zalim bir diktatörün avucuna düşmesi, batıdaki bizler için, Rus halkı için ve en önemlisi kutsal kilise için bir trajedi olur.
Patrik, sözlerinizden şüphe etmiyorum ama kilise politikaya karışamaz dedi.
Açık olarak karışamaz tabii ama kilise kötülüğe karşı savaşmak zorundadır. Kilise daima ahlaki değerlerle ilgilenmek durumundadır, öyle değil mi?
Hiç kuşkusuz öyle.
Kilisenin de tahrip edilmeye, dünya yüzündeki misyonunu yıkmaya çalışanlara karşı kendini korumaya hakkı vardır, değil mi?
Buna şüphe yok.
Şu halde kilise kötülüğü destekleyecek ve kiliseye zarar verecek bir faaliyet biçimine karşı inananları uyarmak için konuşamaz mı?
Kilise eğer Igor Komarov'un aleyhinde konuşur, o da seçimleri kazanıp cumhurbaşkanı olursa, kilise sadece kendi mahvını hazırlamış olur. 100 piskopos soruya bu gözle bakacak ve susmaya ittifakla karar verecektir. Ben azınlıkta kalarak yenik düşerim.
Sir Nigel ama başka bir yolun olması mümkün dedi ve birkaç dakika süresince bir anayasal reformun ana hatlarını sıraladı. Patriğin ağzı açık kalmıştı.
Din adamı ciddi olamazsınız Sir Nigel dedi. Monarşiyi yeniden kurmak, bir çarı yeniden başa geçirmek ha? Halk dünyada bu harekete katılmaz.
Irwin önümüzdeki tabloya bakalım diye önerdi. Rusya'nın önündeki seçeneklerin düşünüleceğinden daha sevimsiz olduğunu biliyoruz. Bir yanda sürekli bir kargaşa, olası bir çözülme, hatta Yugoslavya örneğine uygun bir iç savaş. İstikrar olmadıkça refahın olması mümkün değildir. Rusya fırtınaya yakalanmış, demirsiz ve dümensiz bir gemi gibi çalkanıp duruyor. Bir zaman sonra mutlaka batacak, insanları da ölecektir.
Öbür seçenek diktatörlüktür. Acılar içindeki ülkenizin şimdiye kadar görmediği korkunç bir zulüm rejimi. Halkınız için bu seçeneklerden hangisini iyi edersiniz?
Patrik hiçbirini dedi. İkisi de birbirinden korkunç. O zaman meşruti bir hükümdarın tek diktatörlü zorbalık rejimine karşı daima bir kale olduğunu hatırlayın. İkisi bir arada olamazlar. Biri gitmek zorunda. Bütün uluslar kötü zamanlarda sarılacakları, onları dil ve klan sınırlarını aşarak birleştirecek bir simge gereksinirler. Komarov işte kendini bu ulusal simgeye dönüştürme yolunda, bir ikon olma yolunda. Hiç kimse bir boşluk uğruna onun aleyhine oy vermez. Bu durumda alternatif bir ikonun bulunması gerekir.
Patrik ama çarın dönüşü için nasıl vaaz verebiliriz diyecek oldu.
Korktuğunuz buysa siz Komarov'a karşı vaaz vermiş olmayacaksınız dedi İngiliz. Böylesi yeni bir istikrar, politikanın ötesindeki bir ikon yararına vaaz vermek olur. Komarov sizi politikaya burnunuzu sokmakla, ona karşı olmakla suçlayamaz. Ne olup bittiğinden içinden şüphelense bile başka etkenler de var.
29. ayrımın sonu. Sayfa 328.